Bekleyin sıra var. Şey, hanımefendi.
Evet. Yok, teşekkür ederim. Peki.
Tungay Bey, çok teşekkür ederiz. Levent Ağaoğlu. Memleketimden insan manzaraları şiirinle ilgili. Şimdi 76 yılında Gurbet Ölümden Beter, Bilgi Yayınevi Nazım Hikmet'in gurbette yazdığı şiirleri bir araya getirmişti. Burada memleketlerden insan manzaraları tarzında, yani Türk şairlerinin ülkemiz dışındaki ülkelere gözlemlediği şiirlere pek rastlayamıyoruz. Şeyde mesela Nazım Hikmet'in şiirinde bir de şey var. Uzak Asya'dan gelen bizlerden bahsediyor. Bu konuda sizin düşünceleriniz nelerdir? Ben onu öğrenmek istiyorum. Yani Türk şiiri neden içine kapalı? Çok teşekkür ederim.
Bu da biraz şairlerin çapıyla ilgili. Yani şiir sonuç olarak hayattan doğan bir şeydir. Yani bir hayatın içindeyseniz o hayata ilişkin şiir yazabilirsiniz. Ya da onu işte hissedebiliyorsanız, işte Nazım Hikmet'in biliyorsunuz Japonya ile ilgili kız çocuğu, Japon balıkçısı, o atom bombası ile ilgili şiirleri var. Mesela dünyada en çok sevildiği ülkelerden biri Japonya. Orada ilkokul kitaplarında şiirleri var. Bu nedenle o Japonya'daki dramı, trajediyi düşünmüş, yazabilmiş bir insan. Hem de o kadar yetenekli ki o şiirleri mesela Dünya Barış Konseyi'nin toplantılarından birinde ertesi gün böyle işte bir şey sunum olacak falan, ne sunalım diye düşünürlerken gidiyor odasına, bir gecede o dört tane şiirdir onlar. Bulutlar adam öldürmesin, kız çocuğu, Japon balıkçısı, bir de bir şey daha var. Dört şiiri yazıyor, ertesi gün hemen o böyle broşür gibi basılıyor, o dört şiir toplantıda dağıtılıyor. Böyle de müthiş bir yetenek yani bu sanatsal yaratıcılık başka şeye benzemiyor. Yani olursa oluyor, olmazsa olmuyor. Yani bu zorlanmayacak bir şey. Nazım'da müthiş bir pınar var, o akıyor yani. Adam eline kalemi aldığı anda dünyanın en harika şiirini yazabiliyor. Yani ağacın altına oturuyor, işte masalların masalını yazıyor. Yani ya da Leipzig'de işte bir gemi gezisi sırasında verin bana bir kağıt kalem diyor, o Türkiye işçi sınıfına selam şiirini yazıyor. Bu tabii inanılmaz bir yetenek. Yani başka şairlerle pek de kıyaslanmak lazım. İşte Tanganyika'ya gidiyor biliyorsunuz. Ama bu gençliğinden beri böyle mesela. Gençlik dönemleri şiirlerinde Taranta Babu'ya mektuplar, İtalya'nın işte bilmem Habeşistan'ı işgalini şey yapıyor, anlatıyor. Benerji kendinin içine öldürdü de Hindistan'daki İngiliz emperyalizmine karşı savaşan insanları anlatıyor. Jaconte ile Siyahu'da işte Çinli bir devrimciyi anlatıyor falan. Yani şey, Küba'ya gidiyor işte Havana röportajını yazıyor. O da benzersiz bir şey yani, Küba ile ilgili yazılmış herhalde. Dünyada en güzel şiirlerden biri. Nazım böyle yani, ona onu tanımlamak, onu böyle köşelendirmek, sınırlandırmak falan çok zor, çok olağanüstü bir yetenek. Çok kendine güveniyor. Yani bu Stalin örneği mesela inanılmaz bir şey ya. Stalin'in öldürttüğü şairlerin, yazarların biliyorsunuz haddi hesabı yok yani. Mesela Osip Mandelstam diye bir şair var. Yıllar sonra bugün adamın hakkı verildi yani, Rus şiirinin büyük bir şairi diye, ve yeni keşfedilmiş bir yıldıza da adı verildi adamın, Mandelstam yıldızı diye. Böyle bir şiirinde hafif Stalin'i eleştiriyor diye işte Sibirya'ya gönderiliyor böyle bir toplama kampına. Orada karısı da gidiyor arkasından. Kalem kağıt bile yok yani. Adam yazdığı şiirleri görüşmelerde böyle karısına ezberletiyor, kadın gidiyor işte evde onu kağıtlara geçiriyor falan. Böyle bir sınırsız bir zalimlik yani. Ve Nazım orada yani Stalin yaşasa öldürülecekmiş işte, emri verilmiş yani şoförle, öldür bu adamı diye. Ve bu kafa tutabiliyor ve sen oraya gelmiş, memleketinden kaçmak zorunda kalmış sürgün bir insansın yani orada. Hani başkası olsa başını eğer, üç öğün yemeğini yiyip evinde oturur falan. Öyle değil. İşte kafa hep dik yani. Kafa hep dik. Ve buna rağmen mesela o yıllarda işte Paris'e yerleşebilir. Teklif de ediyorlar, gel Fransa'ya yerleş. Yok diyor, ben şimdi Fransa'ya yerleşirsem işte komünizmden kaçtı falan diye antikomünist propagandaya malzeme olurum, o yüzden gelmem diyor. İnanılmaz bir şey yani bu davranış. Sonra Vera ile evlenmesi de mesela, bu yurt dışına çıktıktan sonra iki kere kalp krizi geçiriyor. O zaman bu bypass, stent falan böyle şeyler yok biliyorsunuz. Üçüncü krizde ölüyorsun. Başka bir şey yok kalp krizi. İki kalp krizi geçirmiş adam. Vera'ya aşık oluyor işte. Doktoruna gidiyor, soruyor, ben aşık oldum, evlenmek istiyorum, ne dersin falan diye. Doktor da diyor ki evlenirsen 3 yıl içinde ölürsün, evlenmezsen 10 yıl daha yaşarsın. Çok net. Bu da şeyde var, gene Andrei Voznesensky diye bir başka ünlü Rus şairin analarında var. Bu yazarlara verilen işte kır evleri var, daçalar, Moskova'nın dışında böyle bir ormanda. Nazım'ın da orada bir evi var. Karşısındaki evde Boris Pasternak'ın, Doktor Zhivago yazarı biliyorsunuz. Voznesensky de Pasternak'ın hayranı, sürekli onun evine gidiyor işte genç bir şair olarak. Orada gittiğinde bir gün Nazım'la karşılaşıyorlar. Nazım da işte komşuluğa gelmiş sohbete falan. Nazım bunu anlatıyor. Doktora gittim işte böyle dedi bana falan. Genç şairi bulmuş ya karşısında, ona soruyor, sen olsan ne yapardın diyor. Voznesensky ona bir şey diyemiyor tabii. Fakat sonra şey yazmış. Yani ben diyor işte şeyi, kısa hayatı seçeceğinden emindim diyor. Çünkü orada bir şey var. Sadece genç bir hanımla beraber olmanın bilmem hazzı değil oradaki şey. Orada bir aynı zamanda bir yaratıcılığın peşinden koşuyor. Yani şiiri değişiyor. O saman sarısı gibi bir şiiri yazabilmek. Yani insan öyle bir şiir yazacak, yazmak için ölecekse gerçek bir şair gerçekten onu seçer. Şöyle bir şiir yazayım sonra da öleyim der. Bu Vera'nın etkisi. Sonra işte Küba devrimi oldu. Ondan da çok etkileniyor tabii. Bir de o hayatının son yıllarında bu Paris'te işte böyle Türklerle buluşuyor. Abidin Dino'lar, işte Yaşar Kemal falan filan. O da onu çok mutlu ediyor ve çok her zaman mutlu bir insan ama çok mutlu olarak ölüyor aslında. Yani o ölümünden bir yıl önce yazdığı Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim romanının son cümlesini hatırlarsanız şey der, 5 yıl daha yaşayabilsem ama yaşayamıyorum. Evet.